Ayrım 5.
Dönmek için henüz erken. Şu çizmelerimi çıkarıvereyim dedi kendi kendine. Oturdu, çizmelerini çıkarıp kuşağına bağladı ve yürümeye devam etti. 3 mil daha yürürüm diye aklından geçirdi. Sonra da sola dönerim. Şurası o kadar güzel ki kaybedersem yazık olur. İnsan yürüdükçe arazi daha verimli görünüyor. Bir süre dosdoğru gitmeye devam etti. Dönüp baktığında tepe güçlükle, üstündeki insanlar ise siyah karıncalar gibi görünüyordu. Eyvah! Bu yönde çok fazla gitmişim diye düşündü. Şimdi dönmeli. Öyle de terledim ve susadım ki. Durdu, büyük bir çukur kazıp ot parçalarını üst üste yığdı. Matarasını çıkarıp biraz su içti. Sonra sola keskin bir dönüş yaptı. Yürüdü, yürüdü. Otların boyu yüksek, hava sıcaktı. Pahom yorulmaya başlamıştı. Güneşe bakınca vaktin öğle olduğunu gördü. Eh diye içinden geçti. Biraz dinleneyim. Oturdu, biraz ekmek yedi, biraz da su içti. Uyuyakalabileceğini düşünerek uzanmadı. Biraz oturduktan sonra tekrar yola koyuldu. Başlangıçta kolayca yürüyordu. Yemek ona güç vermişti ama hava şimdi korkunç derecede ısınmıştı. Uykusunun geldiğini hissetti. Buna rağmen şu sözü düşüne düşüne yoluna devam etti. Bir saat sıkıntı çek, bir ömür yaşa. Bu yönde de uzun bir yol kat etti. Artık tekrar sola dönmek üzereydi ki bir derenin farkına vardı. Bunu dışarıda bırakırsam yazık olur diye düşündü. Burada iyi keten yetişir. Böylece dere kenarının da etrafını dolaştı ve derenin öbür yanında bir çukur kazdı. Pahom tepeye doğru baktığında sıcaklık havayı puslandırmıştı. Sanki havada bir şeyler uçuşuyordu ve bu pustan tepenin üzerindeki insanlar neredeyse görülmüyordu. Of! İki kenarı da fazla uzun tuttum diye düşündü Pahom. Bari bunu kısa tutayım. Adımlarını sıklaştırarak üçüncü kenarı yürümeye başladı. Güneşe baktı. Güneş ufka doğru yolunun yarısını tamamlamıştı. Oysa Pahom karenin üçüncü kenarında 2 mil bile yürümemişti. Varacağı noktaya daha 10 mili vardı. Hayır diye düşündü. Arazim yamuk da olsa dönüp dosdoğru bir çizgide yürümeliyim artık. Bu bayağı uzağa gittim ve hayli büyük bir arazim oldu. Pahom aceleyle bir çukur kazdı ve yönünü tam tepeye doğru çevirdi. Pahom dosdoğru tepeye gidiyordu ama şimdi zorlukla yürüyordu. Sıcaktan bitap düşmüş, kesilen çıplak ayağı yara bere içinde kalmış, dizleri bükülmeye başlamıştı. Dinlenmeyi çok istiyordu ama eğer güneş batmadan dönmek istiyorsa bu imkansızdı. Güneş hiç kimseyi beklemezdi ve alçaldıkça alçalıyordu. Aman Allah'ım diye düşündü. Keşke aptallık edip daha fazlası için çabalamasaydım. Ya vaktinde yetişemezsem? Tepeye ve güneşe doğru baktı. Hedeften hala uzaktaydı. Güneş ufka daha da yaklaşmıştı. Pahom yürüdü, yürüdü. Gittikçe daha zor yürüyordu. Ama daha da hızlandı. Hızlandı ama varacağı yerden hala çok uzaktaydı. Koşmaya başladı. Paltosunu, çizmelerini, matarasını, başlığını yere fırlattı. Elinde yalnızca destek olarak kullandığı bel kaldı. Şimdi ne yapacağım diye düşündü tekrar. Haddinden fazla yer dolaştım. Hepsine birden göz diktim. Güneş batmadan oraya ulaşamayacağım. Bu korku onun nefesini daha da kesti. Pahom koşmaya devam etti. Fanilası ve pantolonları terden üstüne yapışmış, ağzı kurumuştu. Göğsü demirci körüğü gibi inip kalkıyor, kalbi tokmak gibi vuruyor, artık kendisinin değilmiş gibi hissettiği dizlerinin bağı çözülüyordu. Birden bu gidişle öleceği korkusu sardı Pahom'u. Ölüm korkusuna rağmen duramadı. O kadar yolu koştuktan sonra şimdi durursam bana aptal derler diye düşündü. Koştu, koştu. O kadar yaklaştı ki başkırların haykırışlarını ve kendisine bağırışlarını duydu. Onların çığlıkları kalbini daha da alevlendirdi. Son gücünü toplayıp koşmaya devam etti. Güneş yere yaklaşmış, puslu havada kocaman ve kan kırmızısı bir renkle görünüyordu. Şimdi, evet şimdi batacaktı. Güneş oldukça alçalmıştı ama o da hedefine çok yaklaşmıştı. Pahom tepenin üzerinde acele etmesi için silahlarını kendisine sallayan insanları artık görebiliyordu. Yerdeki tilki kürkünden kalpağı, onun üzerindeki parayı ve elleri belinde duran reisi de görebiliyordu. Ve Pahom birden gece gördüğü rüyayı hatırladı. Bol bol toprak var diye düşündü. Ama Allah beni o toprakların üstünde yaşatacak mı? Hayatımı kaybettim, hayatımı kaybettim. Oraya asla ulaşamayacağım. Pahom yere inmiş olan güneşe baktı. Bir ucu çoktan gözden kaybolmuştu. Arta kalan bütün gücüyle atıldı. Gövdesini öne doğru eğdiğinde dizleri onu ayakta tutmakta zorlanıyordu. Tepeye varmıştı ki hava aniden karardı. Baktı güneş batmıştı. Bir çığlık koyuverdi. Bütün emeğim heba oldu diye düşündü. Durmak üzereydi ki başkırların hala bağırdığını işitti. Birden güneş aşağıda kendisine batmış gibi görünse de tepenin üstündekilerin güneşi görebildiklerini hatırladı. Uzun bir nefes aldı ve tepeye çıktı. Orada hala aydınlık vardı. Tepeye ulaştı ve kalpağı gördü. Reis kalpağın önünde durmuş gülüyor ve iki yanını tutuyordu. Pahom rüyasını tekrar hatırladı ve bir çığlık daha attı. Dizleri artık tutmuyordu. Yere yıkıldı. Elleriyle kalpağa uzandı. ''Vay ne hoş adam!'' diye bağırdı reis. Bir sürü toprak kazandı. Uşağı koşarak geldi ve onu kaldırmaya çalıştı. Ama efendisinin ağzından kan akıyordu. Pahom ölmüştü. Başkırlardan acıma ifade eden sesleri duyuluyordu. Uşağı beli alarak Pahom'un sığabileceği büyüklükte bir çukur kazdı ve onu oraya gömdü. Onun şimdi ihtiyaç duyduğu topu topu 2 metrelik bir topraktı. Efendi ile Uşak. Kış günlerinde Sen Nikola'nın ertesi günü kasaba kilisesinin yortusu vardı. İkinci sınıf tüccardan Vasili o gün kiliseden ayrılamazdı. Vakıf işlerine o bakardı. Sonra evinde de bulunmak, akraba ve dostları kabul ve her birine ikram etmek lazımdı. Fakat evinden son misafirler de ayrılınca yola çıkmak üzere hemen hazırlığa başladı. Yakınlarında oturan bir toprak sahibine gidip ondan çoktan beri pazarlığını etmekte olduğu bir ormanı satın alacaktı. Acele ediyordu çünkü civar şehir tüccarlarının daha evvel davranıp bu kelepiri kapmalarından korkuyordu. Kendisinin topu topu 7.000 ruble vermesine karşı ormanın toy sahibi 10.000 ruble istiyordu. Halbuki 7.000 ruble ormanın hakiki kıymetinin ancak 1/3'ünü tutar tutmaz bir şeydi. Delikanlının istediğini belki daha da kırdırmak kabil olacaktı. Çünkü orman Vasili'nin toprakları tarafına düşüyordu. Kasaba ayağını arasında her birinin toprakları civarına düşen bu gibi yerlerin fiyatını ötekilerin artırmaması da artık gelenek haline gelmişti. Fakat Vasili şehirdeki odun tüccarlarının pazarlığa karışıp işi kapatıvermeye hazırlandıklarını duymuştu. Bu suretle kasabada yortu töreni biter bitmez kasasından 700 ruble aldı. Buna elinde olan kilise kasasından da 2300 ruble kattı. Bu 3000 rubleyi gözlerini 4 açarak bir daha saydı. Cüzdanına yerleştirerek yol hazırlığına başladı. Hizmetçilerinden o gün tek sarhoş olmayanı çiftlik uşağı Nikita atı koşmaya seyirtti. Nikita o gün sarhoş değildi. Çünkü öteden beri içkiye pek düşkünlük göstermiş, bu uğurda yeni elbiselerini, çizmelerini de satmış ve sonunda artık içmemeye ahdetmişti. Gerçekten 2 aydır da ağzına içkinin damlasını koymamıştı. O kadar ki her tarafından içkinin sular gibi aktığı şu yortu günlerinde bile kendini tutmuştu. 50'sine basmış olan Nikita yakın köylerden birinden olup ömrünün en büyük kısmını başkalarının evlerinde, başkalarının topraklarında çalışmakla geçirmişti. Onun için yeryüzünde dikili ağacı yoktur denirdi. İşe aşk ile sarılması, becerikliliği, kuvveti, hele güzel kalbi, iyi huylarıyla kendini her yerde sevdirirdi. Fakat zaman zaman ortalıkta görünmediği olurdu. Yılda 2 defa, bazen de daha çok içmeye başlar, o kadar içerdi ki bu uğurda elinde avucunda ne varsa heba olur gider, İş bu kadarla da kalmaz, kavgacı, geçimsiz bir şey olurdu. Kendisini Vasili de kaç kereler kapı dışarı etmişti. Ama döner gene alırdı. Çünkü dürüst, yumuşak bir adamdı. Hayvanları çok severdi. Her şeyden üstün olarak da boğazı tokluğuna gibi bir bedelle çalışırdı. Böyle bir işçinin 80 ruble hakkı olduğu halde Vasili ancak 40 ruble verir, onu da parça parça verir ve ücretini çok kere de para yerine kat kat yüksek fiyatlarla dükkanından eşya ile öderdi. Adamcağızın bir zamanlar güzel olan, çevik, becerikli ve idareli karısı bir oğlan ve iki kız çocuklarıyla evinden kaçıp yaşıyor ve kocasının yanı başlarında bulunmasından yakınmıyordu. Çünkü adam içmediği zaman kadının elinde mum gibi olduğu halde sarhoş olur olmaz ele avuca sığmaz, önünü ardını aramaz bir afet olur, kadının ödü kopardı. Bir sarhoşluğunda belki de ayıkken kadına ettiği köleliklerin öcünü almak için kadının sandığını kırmış, süslü püslü nesi varsa ortaya saçmış, bir balta kaparak elbiselerini, eteklerini, kazaklarını bir tomruk üstüne sıralayıp hepsini birden doğramıştı. Hak ettiği para doğrudan doğruya karısına verilir, kendisi de buna ağız açmazdı. Bu sefer de böyle olmuştu. Yortudan iki gün önce kadın Vasili'nin dükkanına gitmiş, topu 3 ruble tutan halis un, çay, şeker, yarım şişe içki gibi öteberi şeyler ve 5 ruble de para almış ve sanki kendisine bir ihsanda bulunmuş gibi efendiye teşekkürler ederek ayrılmıştı. Halbuki kendisine en aşağı hesapla 20 ruble vermek gerekiyordu. Efendisi adamcağıza, aramızda bir tekellüf yok değil mi? Her neyse ihtiyacın olursa dükkandan al. İşler parasını ödersin. Ben de öyle başkaları gibi kontrat, ceza kesmek filan yoktur. Ben de her şey sözde olur biter. Sen benim hizmetime gelmişsin. Benim için de seni bırakmak yoktur derdi. Efendi böyle söylerken uşağı için kendisinin sahiden bir veli nimet olduğuna içinden inanırdı. Bu uşağı gibi kendi parasıyla geçinen bütün diğer adamlarının da onun kimseleri aldatmadığı, bilakis herkesi lütuflarına, ihsanlarına gark ettiği fikrini besliyorlar sanır, halbuki buna yalnız kendisi inanırdı. Uşak da kendi kendine, evet Vasili öyle diyor fakat sanıyorum ki ben de çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum, sanki babamın işinde imişim gibiyim diyordu. Hem böyle söylüyor hem de efendinin kendisini aldattığını pek iyi biliyor. Fakat onunla hesaba kitaba kalkmasından bir şey çıkmayacağını, eline iyice bir yer düşünceye kadar ne verirse onu alıp burada çile doldurmakta devam etmenin en uygun yol olacağını düşünüyordu. Şimdi hayvanı koşmak emrini almış, her zamanki gibi güler yüzle ve içinden gelen bir istekle arabalığa doğru seyirtmişti. Kazlar gibi ayaklarını içeri içeri attığı halde adeti işe uçarak gitmekti. Çividen sorguçlu ağır dizginleri aldı, gemin soluğunun seslerini çıkartarak ahıra girdi. Efendinin koşulmasını emrettiği hayvan orada bulunuyordu. Kendi başına ayrı bir ahırda duran, orta boylu, sağlam yapılı, sağrısı biraz düşük aygır, uşağı görür görmez sevincinden kişneyerek selamlamış, o da ''Ulan nasılsın, canın mı sıkılıyordu?'' diye hatırını sormuş ve ''Hey, rahat dur, acele yok, sana ilk önce azıcık su vereyim.'' demişti. Hayvana sanki insanlarla konuşuyormuş gibi sözler söylerdi. Kaputunun eteğiyle hayvanın ortası tüysüz, tozlu, dar bir oluk halinde çizgili olan yağlı sırtını sildi. Başına dizginliği geçirdi, kulaklarını ve yelesini dışarı aldı, suya götürdü. Hayvan gübreyle dolu ahırdan ürkek adımlarla çıkar çıkmaz çark yapıyor, kuyuya doğru kendisiyle birlikte koşmakta olan adamcağızı tekme atmak istiyormuş gibi tavırlar takınıyordu. Onun arka ayaklarıyla yolladığı tekmelerin can yakmak için kıyasıya bir düşmanlık eseri değil, bilakis kendisinin küreğine ancak ihtiyatla dokunup çekmekten, şakalaşmak kabilinde bir cilve yapmaktan ibaret olduğunu bilen ve bu hale katılıp bayılan uşak, ''Kırıt çapkın kırıt!'' diyor, kendisi de dört nala koşuyordu. Hayvan buzlu sudan kana kana içerek aralarında yalağa şeffaf damlalar düşen, sık dudaklarını kımıldatarak içini çekti. Sonra derin düşüncelere dalmış gibi bir an hareketsiz durdu ve birden gürültüyle aksırdı. Uşak bu sefer gayet ciddi. ''Ya artık istemiyor musun? Onu da keyfin bilir. Fakat sonra istemeye kalkmayasın.'' diyerek ona ne yapacağını tenbih etti ve baş başa şen şakrak koşar ayak arabalığa döndüler. Hayvan eşiniyor, avluyu gürültüye boğuyordu. Hizmetçilerden kimseler yoktu. Koca avluda yalnız aşçı kadının, o da yortu münasebetiyle dışarıdan gelmiş olan kocası bulunuyordu. Uşak ona seslendi. ''Kardeş, git şuna sor, aygırı hangi kızağa koşayım, büyüğe mi küçüğe mi?'' Aşçının kocası yüksek temeller üstüne kurulu demir çatılı eve girdi. Az sonra da hayvanın küçük kızağa koşulması emrini getirdi. Uşak o gelinceye kadar hayvana başlığını takmış, çivili takımlarını geçirmişti. Bir eliyle hafif başlığı, öbür eliyle hayvanı çekerek içinde iki kızağın bulunduğu arabalığa girdi. ''Çok iyi, küçüğe koşalım.'' diyerek şimdi de ısırmak istiyormuş gibi cilveler yapan şen hayvanı okların arasına soktu. Her şey bitip de sıra yalnız dizginleri sağlamaya gelince aşçının kocasına seslenerek anbardan bir bağ saman getirmesini söyledi. Getirilen taze yulaf demetini kızağa yerleştiriyor ve hayvana ''Halt etme, bu akıl işidir.'' diyordu. Sonra ''Sana bir de örtü lazım. Ha şöyle, tamam.'' diyerek hayvanın üstüne kaneviçeden yapılma bir örtüyü seriyor ve kızağın oturulacak yerindeki bölmeye yulafları tıkıyordu. Aşçının kocasına dönerek ''Eyvallah arkadaş, dört elin şakırtısı daha çok çıkıyor. Bak anında her şeyi bitirdik.'' dedi. Döndü, bir halkada asılı duran terbiyeleri çözerek kızağın pervazına ilişti ve tırısa kalkmak için bahane arayan hayvanı donmuş gübre ile örtülü olan avludan evin araba kapısına götürdü. Siyah kürklü, kürk kalpaklı, temiz ayakkabılar giyinmiş, evden koşup gelen 7 yaşlarında bir çocuğun keskin sesi uşağa ''Amca, amcacığım.'' diyordu. Çocuk kısa kürkünü ilikleyerek ''Beni de al.'' diye yalvarıyordu. Uşak ''Koş benim minik efendim.'' cevabıyla atı durdurdu. Efendinin oğlunu kızağa bindirdi. Çocuğun soluk benzi bir an içinde sevinçle parıldadı. Saat 2'yi geçiyordu. Hava soğuk, sisli ve rüzgarlıydı. Göğün yarısı basık, kara bir bulutla örtülüydü. Avluda sessizlik vardı. Fakat sokakta rüzgar kuvvetlice uluyor, çatının üstünde birikmiş karları yakındaki arabalığın üstüne atıyor, köşede banyoların yanında kasırgalar kopuyordu. Kızak araba kapısından henüz geçmiş, evin taş merdiveninin önünde durmuştu ki efendi dudaklarının arasında bir sigara, sırtında aşağı tarafından bir kuşakla iyice sarılmış koyun postundan bir kürk olduğu halde taş merdivenleri sarmış, kar tabakalarını çizmeleriyle çatırdatarak çıktı. Durdu, sigarasını bir defa daha çekerek attı. Ezdi. Dumanını bıyıklarının arasından savurarak gözünün ucu ile hayvanı muayene etti. Kürkünün yakasını, bıyıklarından başka her yeri tıraşlı yüzünün iki tarafından nefesiyle ıslatmayacak şekilde düzeltti. Oğlunu görerek ''Çapkına bakın, nasıl da kurulmuş.'' dedi. Dostlarıyla birlikte fazlaca kaçırdığı içki başına vurmuştu. Kendine mahsus şeyleri görmekten, kendi hal ve hareketinden her zamandan daha memnun bulunuyordu. Öteden beri veliaht diye çağırdığı oğlunun her hali pek hoşuna giderdi. Göz kapaklarını kırpıştırması, uzun dişlerini meydana çıkarması buna işaretti. Başını ve omuzlarını örten, yün çaldan yalnız gözleri görünen evin zayıf hanımı, avluda kocasının arkasında duruyordu. Ürkek adımlarla ilerleyerek ''Nikita'yı yanına alırsan sahiden çok iyi edersin.'' dedi. Efendi besbelli hiç hoşuna gitmeyen bu söze cevap vermedi. Suratını astı, yere tükürdü. Kadın inlemeyi andırır bir sesle ''Üstünde para var, sonra hava büsbütün bozulabilir, sahi söylüyorum.'' dedi. Efendi satıcılarla, alıcılarla konuştuğu zamanlarki edası ile heceleri uzatarak ''Canım benim, kılavuza ihtiyacım mı var, yolu bilmiyor muyum?'' dedi. Kadın şalını omuzlarının üstüne doğru az daha çekerek ''Hayır, çok yalvarıyorum, onu al.'' dedi. "Sen yapışkan zifte benzersin. Nasıl alırım canım?" diyerek diretti adam. Uşak atıldı. "Ben hazırım." Hanıma bakarak, "Yalnız ben yokken biri hayvanlara yemlerini verse," dedi. Hanım, "Onu bana bırak, o işi ben gördürürüm," dedi. Uşak efendisine dönerek sordu, "Ne diyorsun, gelecek miyim?" "Koca karıyı hoşnut etmek lazım. Fakat geleceksen," gülerek ve gözünün ucu ile adamcağızın kısa yağlı etekleri tel tel olmuş arkası ve koltuk altı pırtıl gocuğuna bakarak, "az daha sıcak tutar bir şey giymelisin," dedi. Uşak ahçının kocasına seslendi. "İki gözüm, gel az şu hayvanı tut." Çocuk tiz bir sesle, "Ben tutayım ben," diye fırladı. Soğuktan kıpkırmızı olmuş ellerini cebinden çıkararak dizgine sarıldı. Efendi eğlenerek uşağa, "Fakat uzun boylu süslenmeye kalkma, çabuk ol," dedi. Uşak, "Göz açıp kapayıncaya kadar buradayım," diyerek hizmetçilere mahsus daireye koştu. Orada aşçı kadına, "Güzelim, aman benim şu paltomu yetiştir, sobanın yanında asılı, kuruyor, efendiyle gidiyoruz," dedi. Bir yandan bunu söylüyor, öbür yandan bir çividen sarkan kuşağını kapıyordu. Yemekten sonra biraz uyumuş ve şimdi kocasıyla karşı karşıya içmek üzere çay semaverini ısıtmış olan kadın, uşağı güler yüzle karşıladı. Kendini onun rüzgarına vererek büyük bir çabuklukla paltoyu yakaladı ve silkmeye başladı. Uşak, "Şimdi kocanla kim bilir ne keyifler edeceksiniz," diyordu. Adamcağız kiminle baş başa kalsa hemen havadan bir laf bulur, herkesin rahat ve keyifli olması için duygularını sunardı. Şimdi kuşağını sıkı sıkı sarmış, bir türlü düzelmek bilmeyen karnını biraz bastırmıştı. Kuşağını iyice sıkarak, "Ne de yakıştı, hem şimdi çözülmek değil gevşemezsin bile," dedi kendi kendine. Kollarını serbestletmek için omuzlarını kaldırdı, indirdi, paltosunu geçirdi, arkasını gerdi. Hareketlerinde kolaylık temin etmek istiyordu. Yerden parmaksız eldivenlerini aldı ve "Her şey yolunda," dedi. "Ahçı kadın, çizmelerini de değiştirmeliydin. Ayağındakiler pek berbat," dedi. Adamcağız biraz düşündü. "Evet, iyi olurdu. Fakat bunlar da olur. Uzağa gitmiyoruz," diyerek seyirtti. Kızağın yanına gelince evin hanımı sordu. "Oğlum üşümeyecek misin?" "Neden üşüyecekmişim?" diyerek samanları çekti. Onlarla ayaklarını örteceğini söyledi ve güzel hayvan için lüzum görmediği kamçıyı da alt tarafa soktu. Efendi kızağa yerleşti. Birbiri üstüne iki kürk ile örtülü olan sırtı kızağa kaplamış gibiydi. Dizginleri aldı, hayvana yol verdi. Uşak harekete geçmiş olan kızağa atladı ve bir ayağını sarkık bırakarak öbürünü altına aldı. Kızak ayaklarını gıcırtatarak sarsıldı. Dinç hayvan katılaşmış bir kar tabakasıyla örtülü olan yola girdi. Veliahtının kızağın arkasında asılmış olduğunu gören efendi şakrak bir eda ile çocuğa, "Çapkın, ne yapıyorsun?" dedi. Uşağına da, "Sen şu kamçıyı bana uzat," dedi ve çocuğa dönerek, "Haydi," ananın yanına emrini verdi.